Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ediyoruz. Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadislerle birlikteyiz. Rabbim yolumuzu açık eylesin, yolumuzu cennet eylesin inşallah. Bu rivayetlerle dinimizi öğreniyoruz, imanımızı öğreniyoruz, amelimizi öğreniyoruz, cennet yolunu öğreniyoruz. Ve şimdi cennet yolumuza serilen bir bilgi bölümü daha Abdullah İbni Abbas'tan geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İsra, Miraç gecesi götürüldüğüm zaman güzel bir kokuya rastladım. Daha evvelki rivayetlerde Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir gece yürüyüşü ve Kudüs'e gidişi dönüşünde bunu Mekkelilere anlatışıyla alakalı bir hatırayı biz yine öğrenmiştik. Şimdi 2821. rivayette ise Peygamber Efendimizin o gece gittiği Kudüs, Beytül Makdis'in ötesinde çıktığı ve gördüğü başka manzaralar var. Ona gösterilen başka bilgiler var. Bize onu anlatıyor. O gece diyor götürüldüğümde güzel bir kokuya rastladım. Güzel bir koku geldi burnuma. Ey Cebrail, bu güzel koku da nedir diye sorduğumda Cebrail aleyhisselam dedi ki bu Firavun'un kızını tarayan kişinin ve çocuklarının kokusudur. Firavun'un kızının saçlarını tarayan ve onun çocuklarının kokusudur. Ona peki onun bu durumu nedir diye sordum. Bir hikaye var burada. Firavun'un kızının saçlarını tarayan kişi ve onun çocukları. Nedir bu durum? Dedi ki Cebrail aleyhisselam, bu kadın Firavun'un kızını tararken saçlarını tarak elinden düştü. Allah'ın adıyla dedi, Bismillah dedi ve tarağı yerden aldı. Bunun üzerine kız, babamın adıyla mı deyince, yani babam adına, Bi'izzeti Firavun diyordu ya sihirbazlar. Firavun onuruna, Firavun şerefine diyorlardı. Çünkü sistem onun elinde ve onlar da o sistem adına yaşıyorlardı. Biz ise bütün dünya sisteminin Allah adına olduğunu bilgisindeyiz ve tüm amellerimizi Allah dedi diye yaparız. Firavun kızı babasının tanrı kabul edenlerden ve tarakçının da öyle dediğini düşündü. Onun adına mı diye ama farklı bir isimle söyleyince şaşırdı. Babamı mı kastettin? Hayır, benim de babanın da Rabbinin adıyla karşılığını verdi. Kız sordu, babamdan başka Rabbin mi var? Dedi, evet vardır. Kız bunu babama haber vereyim mi deyince, evet ver dedi. Kız babasına bu durumu bildirince, babası kadını çağırıp, ey filan, benden başka bir Rabbin mi var diye sordu. Kadın, evet, ikimizin de Rabbi Allah'tır dedi. Bunun üzerine Firavun, bakırdan büyük bir kazan yapılmasını emretti. Kazan ısıtıldıktan sonra da kadınla çocuklarının içine atılmasını emretti. Kadın dedi ki, senden bir isteğim var. Firavun'a böyle söyledi. Ne istiyorsun dedi Firavun. Hep böyle beklerler ya, yalvaracaklar, yakaracaklar, tekrar kendilerini kabul edecekler. Bunun için yapıyor ya. Ne istiyorsun? Kadın, benim kemiklerimle çocuklarımın kemiklerini bir araya toplayıp gömmeni istiyorum dedi. Firavun da senin bu isteğini yerine getireceğim dedi. Sonra teker teker kazana atılmaya başladılar. Sıra süt emen çocuğa gelince sanki kadın geri çekilir gibi oldu. İşkencenin büyüklüğünü nasıl anlıyoruz? Kadın duruyor ve bir bir çocukları kaynayan suya atılıyor. Ve en son elinde süt emen bir yavru var. Sıra ona geldi. Kadın geri çekilir gibi oldu. Bunun üzerine çocuk, gir ey anne, çekinme. Çünkü dünya azabı ahiret azabından daha kolaydır dedi. Gir ey anne, çekinme. Çünkü dünya azabı ahiret azabından daha kolaydır dedi. Bunun üzerine çocuğuyla beraber atıldı. İbn Abbas, bize bu hadisi rivayet eden İbn Abbas şöyle dedi. Küçükken 4 kişi konuşmuştur. Yani beşikte konuşan çocuklar 4 kişidir. İsa bin Meryem, Meryem'in oğlu İsa aleyhissalatü vesselam. Cüreyc'in arkadaşı, bu da bir ibadet eden kişidir Cüreyc. Onun Müslümanlığını, temizliğini anlatan, beşikte konuşan çocuk. Yusuf'un şahidi, Yusuf aleyhisselamın gömleği kadın tarafından arkadan yırtıldığında şahitlik yapıyor birisi, orada bir çocuk olduğu söylenir. Bir de Firavun'un kızının saçlarını tarayan kadının oğlu. Yani süt emme yaşında olan ve ama Allah tarafından konuşturulan çocuklar bunlardır diyor. Hazreti İbn Abbas'ın tespitleri bunlar. Kimi Müslümanlar Peygamber Efendimiz'in başka rivayetlerinden de başka çocuklar ile bunun sayının 7'ye kadar çıktığını hatırlıyorum ben. Evet, zalimler her zaman zalim ve zulüm yeryüzünde böyle olmuş. Ve hep kendi sistemlerini kurmuşlar. Hep kendi adlarının ön planda olmasını istemişler Allah'a rağmen. Oysa belki küçük bir bölgede bir dönem bir siyasi egemenlik kurmuşlar. Borularını öttürmüşler, mal mülk sahibi olmuşlar, güç sahibi olmuşlar ve yok olup gitmişler. Kendilerinden öncekiler gibi. Ama nasıl da böyle bir güç buluyorlar kendilerinde ve biz de Tanrıyız, biz de hayata müdahale ederiz, hayat bizim adımıza yaşanır deniyor, diyorlar. Ama böyle imanlılar da var elhamdülillah. Rabbim bizi onlardan eylesin ve fakat çekemeyeceğimiz yükü de yüklemesin. Oradayız, o saraydayız, o kızın saçlarını taramak durumundayız. Rollerimiz böylesi roller olabilir ama Allah adına bir hayatı yaşamaktan vazgeçmiyoruz. Yani o saçı taramak mı Allah adına diye sorabiliriz şimdi. Hayır ama buna mecburuz. Bu bize verilmiş bir yük. Bunu şu anda değiştiremiyor olabilirim. Fakat ben kainatın sahibinin Allah olduğunu bilerek hayat yaşayacağım. Yapmak zorunda olduğum işler olabilir. Bunlar gayrı ayrı şeyler. Ama esasen Allah adına bir hayatı hep unutmayacağım. Diyeceğim ki kainatın sahibi Allah'tır. Ve bunu ifadeden de çekinmeyeceğim. Bismillah diye yaşayacağız. Çünkü bu din İkra bismi rabbikellezî halak diye başladı. Yaradan Rabbin adıyla diye başladı. Okumalarımız Allah adına olursa hayatımız da Allah adına olur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. İbni Abbas'ın bize rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 2837. rivayet Habib bin Şihab el-Amberi babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir arkadaşımla birlikte Abdullah İbn Abbas'ın yanına geldiğimizde kapısında Ebu Hureyre ile karşılaştık. Habib bin Şihab el-Amberi babasının bir hikayesini, bir hatırasını anlatıyor. O da bir arkadaşıyla birlikte Abdullah İbn Abbas'ı ziyarete gelmişler. Fakat kapıda Ebu Hureyre var. Ebu Hureyre sordu, siz kimsiniz diye tanışmak için. Onlar da kim olduklarını aktardılar. Bunun üzerine Ebu Hureyre dedi ki, bize buyurun da size hurma ile su ikram edelim. Çok bir şey de yok. Yani öyle ikram edilecek şey su ve hurma. Bunu yiyelim, gelin buyurun. Ve dedi ki, çünkü her vadinin akışı kendi genişliği kadardır diyerek onları yemeğe davet etti. Ne hoş bir ifade. Ben anlayabildiğimi söyleyeyim. Yani her vadinin akışı kendi genişliği kadardır. Bizim de kabımız var. Bizim de ikramımız var. Bizim de söyleyecek sözümüz var. Buyurun diyor. Hazreti Ebu Hureyre cömertçe bu gelen misafirlere, bu yolculara, bu ilim talep ettikleri belli olan şahıslara kendi ilmiyle ilgili şeyler söyleyecek, hadis aktaracak, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan hatıralar söyleyecek, bilgi söyleyecek ama hurma ve su da ikram edecek. Misafir baş tacı. Böyle dedi, davet etti onlara. Biz de dedi ki Allah daha da artırsın. Yani Allah ziyade etsin diyeceğiz herhalde değil mi biz Türkçe olarak. Ama izin al da İbn Abbas'ın yanına girelim dedik. Sen, Allah senden razı olsun. Sana da hürmet ediyoruz. Ama izin al da İbn Abbas'ın yanına girelim dedik. Ebu Hureyre izin alınca İbn Abbas'ın yanına girdik. Bildiğim kadarıyla Ebu Hureyre'nin yaşı İbn Abbas'ın yaşından büyük. Ama bakın birisine böyle neredeyse kapıcılık yapıyor. Abdullah İbni Abbas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu. Allah Resulü'nün sevdiği, beraber binite bindikleri bir şahıs. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önem verdiği gibi, Hazreti Ömer'in önem verdiği birisi. Sahabe birbirinin kıymetini çok biliyor. Birbirlerinin değerlerini biliyorlar. Ve Ebu Hureyre orada neredeyse kapıcılık yapıyor. İbn Abbas'ın yanına girdik Ebu Hureyre'nin izin almasıyla. İbn Abbas Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bahsederken şöyle dedi. Tebük Savaşı sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe verdi ve şöyle buyurdu. İnsanlar içinde atının dizginlerinden tutup da Allah yolunda cihada çıkan ve insanların kötülüklerinden uzak duran kişiden daha iyisi yoktur. İnsanlar içinde en hayırlısı atının dizginlerinden tutup da Allah yolunda savaşa, cihada çıkan ve bu cihadında da insanların kötülüklerinden uzak durma çabasında olan kişi en hayırlı kişidir. İnsanların karıştı ortamlara, çarşı pazara, hayata dahil olmuyor. Atının dizginden tutuyor ve Allah yolunda savaşa koşuyor. İşte bu en hayırlı adamdır. Aynı şekilde çölde koyun sürüsünün başına duran, misafirlerine ikramda bulunup üzerindeki hakları yerine getiren kişiden iyisi de yoktur. Bir diğer adam cihada çıkamamış. Fakat o da insanlardan ayrı, çölde koyunları var. Gelen giden olduğunda da onlara ikramda bulunuyor. Malının zekatını veriyor. Nefsinin namazıyla hakkını veriyor. Orucunu tutuyor. Yani kulluğunu gerçekleştiriyor. Yalnız bir hayatı yaşamaya devam ediyor. Bu da diğer hayırlı adamdır. İki uç. Birisi savaşarak insanlara karışmadı, onların fitnesine karışmadı, farklı bir mücadelenin içerisine girdi. Diğeri de bir yalnız ortamda Allah'a kullukla baş başa temiz bir rızık derdiyle çabalayıp gidiyor. İbn Abbas'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu gerçekten söyledi mi diye sorduğumda bu hadisi bize aktaran şahıs biliyorsunuz Habib bin Şihab el-Amberi'nin babası o söylüyor bunu. Evet söyledi dedi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu gerçekten söyledi mi diye bir daha sordu İbn Abbas'a bu zat. Evet söyledi dedi. Bir kez daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu gerçekten söyledi mi diye sorduğumda evet söyledi dedi. Üç kez bunun üzerine Allah'a hamd edip şükrettim. Galiba kendisine uyan bir durum olunca bundan memnun oldu bu zat ve Allah'a hamd etti, şükretti. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 2840. rivayetle birlikteyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim yıldızlara bakarak bilgi aktarırsa, sihirden bir bölüm aktarmış olur. Yıldızlardan ne kadar bilgi aktarırsa, sihirden de o kadar aktarmış olur. Yıldızlar da ne kadar ileri giderse, sihirde de o kadar ileri gitmiş olur buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yıldız bilgileriyle uğraşıyor. Gelecek okumaları, karakter okumaları şudur budur bunlarla uğraşıyor birisi. İnsanlara buradan bilgiler aktarıyor. Şu doğdu, bu battı, şu geldi, bu gitti. Böyle olacak, şöyle olacak diye ahkam kesiyor. Böylece bu bir sihirbazı, bu bir gelecek okuma tavrı. Biliyorsunuz sihri genelde şöyle tarif ediyoruz. Allahu Teala'ya ait olan bilginin dışında insanların hayatı böyle anlamalıyız diye uydurdukları, ürettikleri, oluşturdukları tüm bilgilenmeler, ne olursa olsun, laboratuvar bilgilenmeleri de olabilir, teleskop bilgilenmeleri de olabilir, tecrübeler, sezgiler olabilir, işte şu kadar yıldır bunu böyle yapıyoruz anlamında geleneksel bilgi olabilir gibi insana dayanan tüm bilgilenmelerde bir uç hep sihire çıkacaktır. Büyü demek anlamında değil belki ama sihir insanın üretimi olan bilgilerdir diyebiliriz. Yıldızlarla ilgili konuşur insanlar. Bu onlarda daha fazla. Yıldızlara bakarak yol bulmalar caizdir. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan da öğreniyoruz. Ama yıldızlara bakarak hayat bulmalar yanlıştır. İşte bunu ifade etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gelecek haberleri falcılık anlamında belki özellikle. 2843. rivayeti okuyayım. Abdullah İbn Abbas aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayızlı olduğu halde hanımıyla ilişkiye giren kimsenin bir dinar veya yarım dinar tasadduk etmesini emretti. Hayızlı olan kadınlarla cinsel ilişkiye girmek haram, yasak. Peygamber aleyhissalatü vesselam bilakis şu şekilde bunu gerçekleştiriyor. Hanımına, annemize işte vücudunun o bölümüne bir bez bağlamasını emrediyor. Yani üstü başı üzerinde olduğu halde belki. Fakat onunla muhabbetlerine devam ediyorlar. İlişkiyi gerçekleştirmeyecek şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımını da ihmal etmiyor o dönemde. Ben bu kadar radyo bağlamında söz söyleyebileyim. Ama bunun dışında hataen de olsa ya da nefsine gem vuramamış bir adam hanımıyla ilişkiye girdiyse de cezası bu. Bir dinar veya yarım dinar tasadduk edecek Allah yolunda. Dinar ne kadarsa onu öğrenelim ve buna göre tasadduk edilecek. Rabbim korusun, günaha düşmekten, hataya düşmekten. Rabbimizin istediği şekilde bir hayat yaşamamız da gerekiyor. Bizim yememiz içmemizde, konuşmamızda, oturup kalkmamızda, cinsel hayatımızda Allah-u Teala'nın istediği şekilde olacak. Bütün belirleyici odur. Ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun şekli şemailini, nasıllığını, kurallarını da ortaya koymuştur. Kafirler çatlasa patlasa da, bunları küçük görüp hor görseler de, biz tuvaletteki edepten, adaptan, taharetten, gece hayatımıza kadarki tüm bölümlerimizde Peygamber Efendimiz'e bağlıyız. Onun tavırları bizim için belirleyicidir ve onu öğrenmeye de devam edeceğiz elhamdülillah. 2845. rivayet şöyle Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye ben ışık görüyor ve bazı şeyler işitiyorum. Kendimde delilik olmasından korkuyorum deyince vahyin başlama dönemleri Peygamber aleyhissalatü vesselam hanımı Hazreti Hatice'ye bunları aktardı. Ben dedi ışık görüyorum. Bazı sesler işitiyorum. Kendimde delilik olmasından korkuyorum dedi. Hatice anamız ise şöyle söyledi. Ey Abdullah'ın oğlu, Allah sana böyle bir şey yapacak değildir dedi. Sonra Hatice Varaka bin Nevfel'e gidip durumu anlattı. Bunun üzerine Varaka, eğer o doğru söylüyorsa bu namus, vahiy, Musa'ya gelen namus gibidir. Yani Cebrail aleyhisselam veya Cebrail aleyhisselamın getirdiği vahiy Musa'ya gelen gibidir. Eğer o ben hayattayken peygamber olursa onu desteklerim, ona yardım ederim ve ona iman ederim dedi. Hatice anamız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden böyle tereddüt ettiği günlerde, korktuğu günlerde ona iman eden bir hanım. Peygamber aleyhissalatü vesselama ilk iman eden o ve öyle bir imanı var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile acaba dediği gün o mümindi. Yani Resulullah'ı öyle güzel tanımış, öyle güzel anlamış, öyle güzel kavramış. Ona öyle güzel bir liman olmuştu ki ve böylece onu sanki sarıp sarmaladı, korudu, kolladı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük yardımcısı oldu ilk günlerde vahyin geldiği. Allah Teala bütün hanımlarımızı, bütün kızlarımızı, bütün kız kardeşlerimizi, bütün ümmeti Muhammed'in hanımlarını Hatice anamızın ferasetiyle, ahlakıyla, tahir oluşuyla, temiz oluşuyla ve imanıyla donatsın diye söyleyelim, dua edelim inşallah. 2849. rivayet Abdullah İbni Abbas aktarıyor Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'den bahsetti. Hatice'nin babası Resulullah ile evliliğe karşıydı. Hazreti Hatice yiyecek ve içecek hazırlayıp babasını ve Kureyş'ten bir grup insanı davet etti. Sarhoş olana kadar iyi biçtiler. İslam gelmemiş bir dönem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice evlenmek istiyor. Fakat babasının bu evliliğe karşı çıkacağının bilincinde. Niye? Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke patronlarına göre çulsuz birisi. Dolayısıyla kendisi gibi zengin bir kadının böyle parasız pulsuz birisine gitmesini istemeyecek babası. Bunun farkında Hazreti Hatice, firaset sahibi, ne yapacağını bilen bir hanım. Böylece bir ortam hazırlıyor ve babasıyla birlikte Kureyş'ten bazı adamları davet ediyor. Onların önüne yemekler, içecekler hazırlıyor. Sarhoş olana kadar iyi biçtiler. Sonra Hatice, Muhammed benimle evlenmek istiyor. Beni onunla evlendir dedi babasına. Bunun üzerine babası, zaten kafa tam yerinde değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmesine izin verdi. Hatice de ona, yani babasına, safran kokusu sürüp adetleri üzerine ona elbise giydirdi. Kayınpederlerin giydirildiği elbiseyi ona giydirdi. O zamanlar babalara öyle yapılırdı. Babası ayılınca kendi üstündekilere baktı ki güzel koku sürülüp kendisine kaftan giydirilmiş. Bunun üzerine bana ne oluyor dedi. Bunlar da ne? Hatice de dedi ki Allah ondan razı olsun. Beni Muhammed'le evlendirdin ya, cevabını verdi. O da ben seni Ebu Talib'in yetimiyle evlendirdim ha? Ömrüme yemin olsun ki hayır dedi. Hatice anamıza dedi ki utanmıyor musun? Sen kendini sarhoş olmakla Kureyş'in önünde akılsız mı yapmak istiyorsun dedi. Sonunda babası buna razı oldu. Hatice anamız bu şekilde onu razı etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibisi kaçar mı? Peygamber aleyhissalatü vesselama eş olunacak. Onunla beraber yaşanacak. Akıllı bir kadın. Allah-u Teala'nın kendisine akıl verdiği birisi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için seçtiği birisi. Ve Efendimizin yanında o günden itibaren destek olan birisi. Ve çocukların anası, Fatıma'nın annesi. Allah onu görmeyi bize nasip etsin. Cennetle onun yanına varıp diyelim, ey anamız nasıl evlendiniz? Şu evliliği bir daha bir anlat da dinleyelim demeyi Allah bize de lütfetsin inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 2855. rivayet. Tavus'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. İbn Abbas'ın teşehhütte iki ayak üzerine oturmaktan bahsettiğini gördüm. Bunun üzerine insanlar bunun ayağa sıkıntı vereceğini söylüyorlar dediğimde bu peygamberinin sünnetidir karşılığını verdi. Ettahiyyatü'ye oturuyoruz ya teşehhüde. İki ayak üzerine oturuyor, ayağımızı dikiyoruz. Bununla ilgili o dönemde de konuşulmuş. İnsanlar bunun ayağa sıkıntı vereceğini söylüyorlar diyor İbn Abbas'ın talebesi durumdaki Tavus. Bunun üzerine bu senin peygamberinin sünnetidir. Ona göre dedi. Ne yapacaksak? Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 2866. rivayetle birlikteyiz. Ata'nın şöyle dediği rivayet edilmiş. İbn Abbas'ın elimizden geldiği kadar Ramazan bayramı dışına çıkmadan yemek yiyin dediğini işittim. İbn Abbas'tan bu sözü işittiğimden beri de Ramazan bayramı namazına çıkmadan yufka ekmeğinden bir lokma da olsa yiyor veya süt ya da su içiyorum. Ben düzgün ifade etmeye çalışayım. Güzel söyleyemedim sanki hadis-i şerifi. İbn Abbas diyor ki etrafındaki öğrencilerine elimizden geldiği kadar ve siz de elinizden geldiği kadar Ramazan bayramı için namaza çıkmadan, çünkü namaza çıkılıyor, namaz geniş bir yerde kılınmakta. İnsanlar, kadın, erkek, herkesin katıldığı bir namaz kılınıyor. Oraya çıkmadan yemek yiyin, bir şeyler yiyin diyor. Bunu işittikten sonra, bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir bilgi olduğu belli. Çünkü İbn Abbas böyle söz söyler. Ben de diyor ata, Ramazan bayramı namazına çıkmadan yufka ekmeğinden bir lokma da olsa yiyorum ya da süt, su içiyorum dedi. İbni Cüreyş dedi ki Ata'ya, İbn Abbas bunu neye dayanarak söylüyor? Yani nereden bu bilginin kaynağı diye sorduğunda şöyle dedi. Sanırım o da bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bayram namazına kuşluk vakti çıkılır ve namazı acele etmemek için öncesinde yemek yiyoruz derlerdi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 2871. rivayet şöyle. Erkek bir örtü altında tenini diğer bir erkeğin tenine, kadın da bir örtü altında tenini diğer bir kadının tenine dokundurmasın. Yani iki kadın ya da iki erkek çıplak olarak, elbisesiz olarak yatmayacaklar. Bunu böyle anlıyoruz. Şeytan Allah korusun, başka sıkıntılar oluşturmasın. Önlem alıyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle. 2876. rivayet ise şöyle. Bir adam İbn Abbas'a geldi ve ona nafile orucu sordu. İbn Abbas Hazretleri şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en üstün oruç tutma şekli kardeşim Davud'un tuttuğu oruçtur. Çünkü kendisi gün aşırı oruç tutardı buyurdu. Yani bir gün oruç tutar, bir gün tutmaz. Böyle bir orucu vardı Davud Aleyhisselam'ın. Nafile oruç noktasında Efendimizin de en üstün diye tanımladığı oruç bu şekilde tutulan oruçmuş. 2876 Ahmet bin Hanbel'in müsnedindeki rivayet. 2880. rivayet ise şöyle. İbn Abbas aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında kurban olarak 100 deve kesti. Bunlardan 60 tanesini kendi elleriyle keserken geriye kalanları başkası tarafından kesildi. Efendimiz başkalarına kestirdi. Bu develerin her birinden bir parça et alıp bir kazanda pişirildi. Hem etinden yedi hem de etin suyundan içti. Hudeybiye zamanında ise kurban olarak 70 deve kesti. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kabe'ye girilme izni verilmediği Hudeybiye anlaşmasının olduğu zamanda ise 70 deve kesti. Bunların içinde de Ebu Cehil'in devesi vardı. Bedir'de ganimet olarak alınmış bir deveydi Ebu Cehil'in devesi. Hudeybiye'ye götürülmüştü. Psikolojik bir savaş da var aynı zamanda. Ebu Cehil'in devesinin Kabe'ye doğru götürülmesi sembolik bir tavır. Böylece kafirlere bir bakıma sıkıntı verecekler. Bak sizin liderinizin devesi bizde anlamında da böyle bir ifade var, böyle bir tavır var Müslümanlarda. Bu deve de kesildi. Bu develerin de Mekke'ye girişine izin verilmeyince, Hudeybiye'de Müslümanlar nasıl izin verilmedi ve çok üzüldüler. Kurbanlıklarına da izin verilmedi. Yavrularına ağlar gibi inlemeye başladı bu develerde. İbn Abbas böyle aktarıyor. Bu develerin de Mekke'ye girişine izin verilmeyince yavrularına ağlar gibi inlemeye başladılar. Müslümanlar çok üzüldü. Zaten hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ömer'in gelip de ya Resulallah onlar kafir değil mi? Biz Müslüman değil miyiz? Bu anlaşmayı niye imzalıyoruz diye böyle cümleleri oldu. Sabırsızlaştılar. Gönülleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyası sebebiyle Mekke'ye girişle dop doluydu. Özlemişlerdi ama şimdi geri dönüyorlardı. Onlar çok üzgündü ama develeri de üzgündü. Mekke'ye giremediler ve orada kesildiler. Develer kendi yavrularını ağlar gibi inlemeye başladılar diyor İbn Abbas Hazretleri. 2889. rivayette şöyle. Peygamberinize 50 vakit namaz farz kılındı. O Rabbinden azaltılmasını istedi de Rabbi 50 vakti 5 vakte indirdi. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz önce 50 vakit namaz söyledi, farz kıldı. Rabbimizin elçisi bunu azaltması için izin istedi. Efendimiz'e bu izin verildi ve 50 vakit 5 vakte indirildi. Fakat sevabı aynen durdu. Her bir vaktin onunla çarpıldığı bilgisindeyiz. Sabahı kıldık. 10 sabah kılmış gibi, öğleyi kılacağız, 10 öğlen kılacak gibi, ikindiyi kılacağız gibi böyle Rabbimizin nimetleri üzerimizde devam ediyor. Allah kulluğumuza devamlılık ihsan etsin bize de. 2894. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbn Abbas rivayet ediyor. Salih rüya peygamberliğin 70 bölümünden bir bölümdür. Başka ifadeler, başka rakamlar da var hatırlayabildiğim ama bu böyle. Salih bir rüya, yani Allah-u Teala'nın bizim için sanki sevdiği, seçtiği, öyle hissettiğimiz bir rüya. Rüyanın içerisinde bir tını, bir ton, bir koku var, bir hayır var, bir bereket var, bunu hissediyoruz. Bu rüyada bizi yönlendiren bir nokta var, bunu böyle kavradık. İşte bu bir müjde gibidir Müslümanlara verilen. Müslümanlar bu rüyalarla yollarını bulabilirler. Peki rüyayı herkese söylüyor muyuz? Hayır. Rüya bir altın gibidir. Dolayısıyla öyle herkese bozdurulmaz, herkesin önüne atılmaz. Değerini bilenlere söylenecek. Bizim için hayır söyleyebilecek adamlarla konuşulacak. Öyle internete bakalım, oradan öğrenelim. Bu ne demekmiş? Ağaç gördüm şu demek, su gördüm bu demek. Böyle olmaz. Rüyalar çarçur edilmez. Kafir mantıklarla çözülmez. Salih ise rüya, onu ancak salih insanlar yoracaktır, yorabilecektir. Yoksa etrafında salih, dursun rüya yerinde. Bu bir imandır. Rabbim inşallah eğer bizim için gelecekle ilgili bir müjde ise Allah bunu bize lütfedecektir. Yaşadıklarım için bir moralse yine Rabbim bundan gelen bereketi bize halkedecektir. Ama varsa böyle size hayır söyleyebilecek, haset fesat olmayan, kıskanmayan birileri aktaralım, söyleyelim. Kendisine rüya anlatılan kişiler ise rüyaları hayra yorsunlar. Rüyanın her tarafından olumsuzluk akıyor gibi olsa da, hadi adam bilemedi, kendi rüyasını aktardı ve rüyadan gerçekten sıkıntılar var. Biz hayır söyleyelim, bir hayır umalım, yönlendirelim, Kur'an'a yönlendirelim, hadise yönlendirelim, namaza yönlendirelim, kulluğa yönlendirelim. Bak bu rüya senin daha iyi olmanı istiyor, şöyle şöyle yapmanı istiyor diye aktaralım, bereket olur inşallah. Böylece insanların içlerinde o rüyanın oluşturduğu ruh bir hayır olur, bir bereket olur inşallah. Öyle yapacağız. Oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma diyor Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam rüyasını anlattığında. Dolayısıyla değerini bilmeyen, kötüye yoracak olan, haset fesat olacak olan kişilere rüya anlatılmaz diyelim inşallah. 2895. rivayeti de okuyayım. Abdullah İbni Abbas bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazında iki secde arasında şöyle derdi. Rabbi ufirli verhamni verfa'ni verzukni vehdini. Rabbim beni bağışla, bana acı, beni yücelt, bana rızık ver ve beni doğru yola ilet derdi ve ardından secde ederdi. Yani gece namazlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeler arasında bu duayı yapıyor. Rabbi ufirli, ya Rabbi beni bağışla, verhamni bana merhamet et, verfa'ni beni yücelt Allah'ım, verzukni rızıklandır dünyadaki nimetlerle ve ahiret nimetleriyle, vahdini ve bana hidayet et, cennet yolunu göster ki varayım oraya diye kısa, özlü, bütün hayırları toparlayan, bütün istenmesi gerekenleri isteten bir dua. Biz de bu dualarla Rabbimize yalvarıyoruz şimdi. İki secde arası mı, iki program arası mı, iki hayat bölümü arası mı fark etmez. Diyoruz ki Rabbi ufirli, ya Rabbi bizi bağışla, biz Müslümanları bağışla. Ben beni bağışla diyeceğim ama siz de beni bağışla diyeceksiniz. Hep beraber ya Rabbi bizi bağışla diyelim. Bize merhamet et, bizi yücelt Allah'ım. Başka yücelikler peşine koşmayalım. Seni yükseltmen ancak yüksekliktir. Başkalarını yüceltmesi ancak aşağılanmaktır. Ya Rabbi sen bize yücelik nasip et, senin katında değerli olalım. Senin verdiğin rızıklar, helal rızıklarla bizim hayatımızı güzelleştir. Bize yolu yordamı göster Allah'ım da dosdoğru cennet yolunu bulalım diye dua ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.